أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Ummu Seleme Hint Annemiz Gülistan'ı 30. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dileğiyle kısa bir iki konu arasında geçiş yapayım. Yeni konumuzda sohbetimize inşallah devam edelim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek ömürlerinin son zamanlarına doğru iki tane kendisinin peygamber olduğunu söyleyen yalancı sahtekar türedi. Biri Yemen tarafında, biri Yemame tarafında. İsimlere girmeyeyim, onları genişçe gördük. Yemen tarafındaki bertaraf edildi, boynu vuruldu. Halk tekrar toparlandı. Yemame tarafına aleyhisselam çok sert reddiye cevabı verdi ve onun da üzerine gidilmesi için hazırlık yapıyor idi. Ancak hastalandı efendim. Yani aleyhisselam ufaktan başlamıştı zaten, hastalandı. Şimdi hangi annemizi sizinle paylaşsam ki programımızı sürekli takip edenler bunun farkındalar zaten. Annelerimizin içinde bulunduğu aynı sahne aynen tekrarlanıyor. Bundan kaçınmıyorum. 100 tekrar olsa da 100 kere tekrarlayacağım. Çünkü şu anda Ummu Seleme Hint annemizi anlatmaya çalışıyorum. Şu kadar bölümdür. Resulullah'ın hastalığı, vefatı kısmına geldik. Bu da var işin içinde. Bütün annelerimiz var. Dolayısıyla işte her annemizin durduğu taraftan hadiseye bakarak %90-95 tekrar, belki %5-6 farklı şeyler söyleyebiliyoruz. Hemen belirteyim. Kur'an-ı Kerim'de de bildiğiniz gibi bazı ayetler aynen tekrarlanır. Aynen. Hatta Rahman suresinde kaç defa tekrarlanır aynı ayeti kerime. İşte ben bazen düşünüyorum, acaba dinleyenlerim ne düşünüyor? Bu hocanın malzemesi mi bitti, niye böyle tekrarlıyor diye. Hadi benim malzemem bitti diyelim ama Cenab-ı Hakk'ın haşa yani öyle bir sıkıntısı var mı ki aynı ayeti bir daha kaç yerde tekrarlıyor? Ya da bir namazı mesela kaç sürede bir daha tekrarlıyor? İşte bunlar oldukça hayatımıza yön verecek şeyler. Ancak hepimizin tabii sonucudur, kaçınılmaz sondur vefat sahnesi. Rabbim hepimize öncelikle ameli salih ile yaşamayı, sonra da imanı kamil ile çene kapamayı nasip etsin, duasını ederim. İnşallah öyle başlayalım. Hazreti Ummu Seleme Hint annemiz radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sürekli zikir ve tesbihat halinde olduğunu görüp yaşıyordu. Aleyhisselam, bütün annelerimiz bunu görüyor. Sürekli zikir ve tesbihat halindedir. Tabi bu sürekli zikir ve tesbihat bazen yanlış anlaşılıyor. Hayattan çekilmiş, bir odaya kapanmış, sadece zikir çekiyor değil. İşinde, sokağında, evinde, yolunda, her neredeyse Allah'tan kopmayan kişi zikir halindedir. Önce bunu söyleyelim. Ama burada farklı bir şey var. Son zamanlarda sürekli aynı tesbihatı yaptığını görünce Aleyhisselam'ın ister istemez başka duygulara kapıldı ve farklı şekilde dinledi. Aleyhisselam şöyle tesbihat yapıyordu. Ey Allah'ım, seni tesbih eder, sana hamd ederim. Ey Allah'ım, beni bağışla. Hiç şüphe yok ki tevbeleri en çok kabul eden ve en çok merhametli olan sensin, sen. Dilerseniz ve müsaitseniz kıymetli dinleyenlerim, sizden istirham edeyim. Ben tekrarlayayım. Siz de hem tekrarlayın hem de amin deyin. Ey Allah'ım, seni tesbih eder, sana hamd ederim. Ey Allah'ım, beni bağışla. Hiç şüphe yok ki tevbeleri en çok kabul eden ve en çok merhametli olan sensin, sen. Amin, amin, amin diyelim. Ummu Seleme annemiz diğer annelerimiz gibi ondan duyduğunu tekrarlasa bile nihayetinde merakını yenemeyip sormak durumunda kaldı. Ya Resulallah, seni sürekli şöyle görüyorum ki Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi ve bihamdihi sözünü çokça tekrarlayıp çoğalttığını görüyorum. Bundan önce bu kadar fazla yapmazdım bunu. Tesbihat yapar ama bu kadar fazla değildi. Bizim bilmediğimiz bir sebebi mi var acaba? Bizim bilmediğimiz bir sebep. Aleyhisselam cevap veriyor. Ey Ummu Seleme, Yüce Rabbim bana bir alamet göreceğimi haber vermiştir ki o alameti gördüğüm zaman Rabbime çokça tesbih ve hamd ile istiğfarda bulunacaktım. İşte o alameti gördüm. O alamet nedir ya Resulallah? Tabii siz de merak ettiniz. O alamet nedir değil mi efendim? Annemiz de soruyor. O alamet nedir ya Resulallah? Resulullah Aleyhisselam her zamanki gibi efendim yine tane tane okumaya başladılar. Alamet hepinizin bildiğidir. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'eyten nase yedhuluna fi dinillahi efvaca. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirhu innehu kana tevvaba. Allah'ın yardımı ve zaferi yani fetih geldiği zaman ve insanların akın akın, bölük bölük, grup grup Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbini hamd ile tesbih et. Evet. Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Hiç şüphesiz ki o tevbeleri çok kabul edendir. Biliyorsunuz hepiniz ezbere İzaca suresi. Allah ve Resulü en doğruyu söyler. Annelerimiz başta olmak üzere ashab-ı kiramın Resulullah'a karşı kullandıkları bu ibare çok geçer kaynaklarımızda. Allah ve Resulü en doğruyu söyler. Şimdi bu anlatılan fetih farklı, çok az farklı rivayetlerle beraber genel kanaat olarak Mekke'nin fethidir. Mekke fethedildi. Hac yapıldı. Gelindi yani. Mekke fethedildi. Ertesi yıl da hac yapıldı. Birkaç hafta önce Ayşe annemizin evinde görüp yaşadığı sahneyi şimdi bir daha yaşıyor gibi oldu. Şimdi Ummu Seleme annenin yanında Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizin evinde bir şey yaşamış. Resulullah böyle söyleyince onu yaşar gibi oldu. Tabii şimdi merak ettiniz nedir? Sahne güzel olduğu için ve beni çok da etkilediği için sanırım sizin de çok hoşunuza gidiyordur. Şimdi yine gidecektir kıymetli dinleyenlerim. Paylaşalım. Ziyaretine gelen sevgili ashabına bakan Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştu. O Ummu Seleme annemizin hatırladığı o sahne. Hasta Aleyhisselam Ayşe annemizin yanındaydı. Ziyaretine geldiler. Bakınız ne buyuruyor. Çok tatlı bir şey. Arkası da müjde. Bunu size aynen aktarmıştım kaynaklardan. Büyük bir onurla, şerefle, haz duyarak tekrar aktarmak istiyorum. Sizlere, hepinize merhaba. Merhaban bikum. Sizlere, hepinize merhaba. Allah size uzun ömürler versin. Allah sizlere merhamet buyursun. Allah sizleri himayesine alsın. Allah sizleri korusun. Allah sizleri yücetsin. Allah sizleri muvaffak kılsın. Allah sizleri her türlü kötülükten salim kılsın. Allah sizleri amellerinizde kabul buyursun. Ben sizlere Allah'a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ediyorum. Ben sizlere Allah'a karşı takva sahibi olmanızı tavsiye ediyorum. Sizleri de Allah'a ısmarlıyorum. Sizin üzerinize onu vekil bırakıyorum. Ben sizleri onun eline teslim ediyorum. Ben size onun tarafından gönderilmiş azabıyla korkutucu nezir, rahmetiyle müjdeleyici beşirim. Nezirim beşir. Allah'ın kulları arasında ve onun arzında, onun yarattığı yeryüzünde Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Allah'ın arzında Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Şunu iyi bilin ki o hem bana hem de sizlere şöyle buyurmaktadır. Burada bir ayet okuyor Aleyhisselam. Ben onun mealini okuyayım size. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde ne üstünlük taslamak ne de fesat çıkarmak istemeyen kimselere nasip ederiz. Güzel akıbet muttakilerindir. Yani Allah'a karşı takva sahibi olanlarındır. Aleyhisselam bu ayeti tilavet buyurduktan sonra benden sizlere selam olsun. Ashabımdan şu an burada hazır bulunmayanlara da benim selamımı iletin. Dinim üzere sizlere tabi olanlara da selamımı söyleyin. Hatırlarsanız ben bu ibareyi okuduğumda şöyle demiştim. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ya Resulallah. Deyin işte bak Resulullah selam gönderiyor. Bu nasihatler çok düşündürücüydü. Bir yandan güzel müjdeler vardı ama diğer yandan da Resulullah Aleyhisselam ben gidiyorum artık der gibiydi. Resulullah Aleyhisselam bildiğiniz gibi hicretin 11. yılı Safer ayının bitimine 4 gece kala sefere çıkmak için sevgili ashabına hazırlanmalarını söyledi. Her zaman cihadı önceleyen sahabiler hemen hazırlanmaya başladılar. Bak rahatsızdır. Yine hazırlanıyorlar. Hazırlanmakta olan bu orduya Hazreti Usame bin Zeyd'i kumandan tayin etti. Cürf mevkiinde karargah kuruldu. Hazırlığını bitiren hemen orduya gidiyordu. Ordu tam hazırlanmış, harekete geçecekti ki Resul Aleyhisselam'ın hastalığı ağırlaştı. Hemen Hazreti Usame'nin annesi Ummu Eymen haber gönderdi. Resulullah ağırlaştı diye. Usame sancağıyla geldi.
sancağını Resulullah'ın evinin önüne dikti. Orada beklemeye başladı. Hazreti Ummu Seleme annemiz bu sahneyi anlatırken gözyaşlarını tutamayarak anlatıyor. Biz de en azından biraz bir şeyler hissedelim. Kıymetli dinleyenlerim. Şimdi peki durumu biraz daha açayım. Hazreti Ummu Seleme annemiz gibi bütün annelerimizin gönülleri, gözleri ve kulakları Meymune annemizin evindeydi. Gönülleri, gözleri ve kulaklarım. Niçin orada? Resulullah Aleyhisselam orada olup ciddi bir şekilde hastalanmıştı çünkü. Meymune annemiz radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselam'ın acı çektiğini gördükçe o da onunla beraber aynı ızdırabı yaşıyordu adeta. Ama ne kadar acı çekse de gece gündüz vakitli vakitsiz demeden ziyaretçisi hiç eksik olmuyordu. Resulullah Aleyhisselam onun evinde yatıyordu çünkü. Resulullah Aleyhisselam biraz kendine gelince hemen kalkıp ziyaretler yapıyordu. Yani çok olur böyle biraz hastalanırız hemen teslim oluruz. Efendim hatta bazen ay namazda kılamıyorum çok hastayım. Ay şöyle oldum böyle oldum. Ay Kur'an'da okuyamıyorum subhanallah. Allah hepimize her şeyin hayırlısını versin. O duruma gelebiliriz belki ama biliyorsunuz yani namazda sınırsız kolaylık vardır. Terkinde en küçük bir şey yoktur. Ne kadar hasta olursan ol, kendindeysen, baygın değilsen, kanama devam ediyor olsa bile, idrar akıp duruyor olsa bile, biliyorsunuz bunların şartları var. Benim sohbetim fıkıh sohbeti değil. Namaz asla bırakılmayacak. Aleyhisselam elbette ki bırakmıyor ama başka bir şey var burada yani. Ziyaretler yapıyor. O günkü adı Bakıyul Garkat. Yani bugün Cennet-i Muallama, Cennetul Baki, Baki Kabristanı, böyle farklı isimler, malum Medine sahabe mezarlığı, Cennetul Baki, bazen yanlış deyim kullanıyor, Cennetul Baki diyorlar, Baki değil, A çekilmez burada, Baki'i, Arapça neyse odur. O yüzden Baki'ul Garkat eski adıdır, orada ashab-ı kiram yatırıldığı için cennet bahçesi anlamına gelen böyle bir isim verildi. İşte Medine mezarlığı. Cennetul Baki. Orada metfun bulunan ashabı için dua etti aleyhisselam. Bir de şimdi dikkat edin. Cennetul Baki kabristanındaki ashabı için dua ettiği gibi Uhud şehitleri için de dua ve istiğfar etmesi bizzat Cenab-ı Hak tarafından emredildi. Cenab-ı Hak Resul'ün hasta olduğunu görmüyor mu? Görüyor. Maşallah. Ama dikkat edin. Peygamberimiz Aleyhisselam da Uhud'a gidiyor hasta haliyle. Uhud şehitlerini ziyaret ediyor. Onlar için dua ve istiğfarda bulunuyor. Kıymetli dinleyenlerim. Hac ve umre ziyaretleri için ki benim umrem çoktur elhamdülillah. Ne zaman Uhud'a gittimse ya da Uhud'la ilgili ne zaman bir sohbet dinledimse herkes takılmış işte okçular tepeyi şöyle bıraktılar, dünya malına koştular, şöyle oldu böyle oldu diye sahabilere hakarete varan anlatım yöntemi takip ediyorlar. Allah-u Teala peygamberine vefat hastalığında bile Uhud'u ziyaret et. Uhud şehitlerini ziyaret et, onlar için dua et, onlar için istiğfar et diye emrettiği halde biz ne akla orada ileri geri konuşuyoruz? Oraya gittiğimiz zaman ileri geri konuşmayalım, ileri geri konuşanları da dinlemeyelim. Ne kadar büyük hoca olurlarsa olsunlar, hiç kimse Peygamberimiz Aleyhisselam'ın daha büyük hoca değildir. Hiç kimse Cenab-ı Hak'tan daha iyi bilmez. Allah'ın emri bu. Uhud'dan dönüp mescide girerek minbere çıkıyor aleyhisselam. Yani herkes görsün diye bir şeyler söyleyecek. Cuma değil yanlış anlaşılmasın. Her zamanki gibi Yüce Allah'a hamdü sena ettikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi konuşmaya başladım. Subhanallah. Ne diyor aleyhisselam? Şöyle kaynakları bir aldım, bütün notlarımı. Onları bir araya getirdik. Tek bir paragraf halinde vereyim. Ben sizin Havzu Kevser'e ilk erişeniniz olup sizi orada karşılayacağım. Havzun genişliği Eyle ile Cuhfe arasındaki mesafe gibidir. Sizinle buluşma yerimiz Havzu Kevser'dir. Yani bize konum atıyor aleyhisselam, buraya gelin diyor. Ben sizin hakkınızda şehadet edeceğim. Ben şu anda onu görüyorum. Şu anda bana yerin hazineleri, yeryüzünün bütün anahtarları verildi. Vallahi ben sizin için benden sonra şirke düşersiniz diye korkmuyorum. Fakat ben sizin için dünyaya kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız, birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkarım. Subhanallah. Uyarı kim? Resulullah aleyhisselam. Son kısmı bir daha söyleyeyim. Yani şirket düşmezsiniz diyor, Allah'a ortak koşmazsınız. Bundan korkmuyorum. Fakat ben diyor, sizin için dünyaya kapılır ve onun üzerinde birbirinizi kıskanırsınız. Birbirinizi öldürürsünüz ve sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum. Subhanallah diyelim. Ya, bu ne düşündürücü bir uyarı böyle. Ashab-ı kiram böyle bir sonuçtan Allah'a sığındılar. Bütün annelerimiz de aynı şekilde Subhanallah diyerek böyle bir felaketten hepsi birden Allah'a sığındı. Resulullah aleyhisselam bu uyarıcı hitabesinden sonra hasta olduğu halde böyle ziyaretleri birkaç defa tekrarladı. Sonra yine hastalığı ağır basınca yürüyemeyecek duruma gelince elbette ki yatmak zorunda kaldı. Bunca acılarına rağmen Resulullah aleyhisselam sevgili hanımlarının hepsinin bir araya toplanmasını istedi bir gün. İyice artık ağırlaştı. Yani tam daha var vefatına ama yine böyle bir ağırlaştı. Hepsi gelsin dedi. Meymune annemizin evinde yatıyor. Zaten sürekli gelip gidiyorlar. 9 tane hanımlar sonuçta. Hepsi orada dursalar, hani hastanın yanında havasız şu bu rahatsız olur diye. Efendim sık sık gelip gidiyorlar. Sık sık gelip gidiyorlar. Resulullah Aleyhisselam burada her zaman hayatın her yönünü, yani en dikkatli bir şekilde yaşayan, hassas olmamızı isteyen Peygamberimiz Aleyhisselam burada bir başka hassasiyeti önümüze koymak için annelerimizin hepsinin aynı anda yanına gelmesini istedi. Onlara çok hususi, çok özel bir şeyler söyleyecek. Acaba ne söyleyecek?
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam sevgili hanımlarını Ezvacı Tahirat dediğimiz, Ummuhatul Müminin dediğimiz bütün müminlerin anneleri yanına çağırdı. Onlarla hasta haliyle kısa bir muhabbet etti. Tek tek hal hatır sordu. Ondan sonra böyle cümlenin sonuna gelirken ben yarın neredeyim dedi. Ben yarın neredeyim. Ne demek diyeceksiniz? Şimdi aleyhisselam her akşam birinin yanında kalırdı. Ama burada şimdi yatıyor, kalkamıyor. Kaç gündür orada, onlara söyleyeceğim biraz sonra. Kaç gündür orada. Fakat yine de sırayı demek ki hesap ediyor ki hakkı kimsenin geçmesin diye. Ben yarın neredeyim? Onlardan nerede olacağını söylediler. Bu arada sevgili annelerimizin her biri başka bir şeyi daha sezdiler. Resulullah Aleyhisselam'ın bu hastalığını Ayşe annemizin odasında geçirmesini istediğini anladılar. Onlardan muvaffakat istiyor Aleyhisselam. Ama Ayşe'nin yanında kalsam deyip aralarında adaletsizlik yapmıyor. Orada kalmak istiyor. Hastalığını orada geçirmek istiyor. Annelerimiz bunu anladılar. Resulullah sadece ben yarın neredeyim demişti. Anlamakla yetinmeyerek Resulullah Aleyhisselam'ın arzu ettiği şeye razı olduklarını açıkça dile getirdiler kıymetli annelerimiz, kıymetli dinleyenlerim. Ya Resulallah, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Eğer sen Ayşe'nin yanında olmak istiyorsan bu sana helaldir. Biz buna muvaffakat ederiz. Çünkü bizler ancak birer kardeşleriz. Bu hususta aramızda kıskançlık yapmayız. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun ya Resulallah. Aleyhisselam çok memnun kaldı. Onların gönülleri Allah tarafından kendisine gösterildi. Resulullah herkesin gönlünü bilmez. İnsandır, bilmez onları. Cenab-ı Hak gösterdi. Çok samimi ifade ediyorlar dedi Cibril Aleyhisselam. Buna rağmen bir beşer olarak, bir insan olarak sordu. Sizler benim böyle yapmamı, yani hastalığımı Ayşe'nin odasında geçirmemi bana helal ediyor musunuz? Evet ya Resulallah dediler. Bunun üzerine onu hemen Hazreti Ayşe annemizin odasına taşıdılar. Ayşe annemiz radıyallahu anh'ı sizlerle paylaşırken burayı genişçe vermiştim. Şimdi sadece bir kısacık paragraf olarak geçeyim. Şöyle anlatıyor o sahneyi Ayşe annemiz. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı ağırlaşıp da ağrısı şiddetlendiği zaman benim evimde bakılmak üzere sevgilerimden izin istedi. Onlar da izin verdiler. Ben de Resulullah'ın benim evimde kalacağını işitince acele kalkarak evime geçip yatağını hazırladım. O sırada bir hizmetçim yoktu. Resulullah için yastığının içi ısır otundan doldurulmuş bir döşek serdim. Resulullah'ın bir tarafında Abbas, diğer tarafında da başka biri olduğu halde ayaklarını yere zor basarak, yani ayak sürerek çıktı. Evime böyle geldi diyor Hazreti Ayşe annemiz. Ayşe annemizi anlatırken buradaki izahı yapmıştım ama belki onu dinleyemeyen kardeşlerim vardır. Bir kez daha söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselam'ın evi anlatılırken, eşyası anlatılırken üzülerek belirttiğim, kolayımıza mı geliyor bu ajitasyon anlamadım. Hep yokluk üzerine bina edilmiş. Yokluk üzerine bina edilmiş. Oysa Aleyhisselam epey varlıklı biriydi. Epeyce. 9 tane hanıma imkanlar sağlayacak varlığı vardı. Ancak peygamberlerin malı miras malı değildir. Yani peygamber ölünce mal nereye kalır? Devlete kalır. Ancak annelerimiz sefil duruma düşmezler. Resulullah'ın vefatı esnasında son dakikalarda bu mala bir daha gireceğim ama burada niçin bu konuya girdim? Isır otundan doldurulmuş efendim yastık. Bazı rivayetlerde döşek de aynı ottan doldurulmuş. Ben umre nasip olduğu zaman işte elhamdülillah 8 tane umre nasip oldu çok şükür. Dedim ki orada oturan insanlara bana ısır otunu gösterir misiniz dedim ben. O otu merak ediyorum. Otu gösterdiler. Dedim bunun yaşını görmek istiyorum. Kurusunu da görmek istiyorum. Baktım ki yani bu ot böyle tamam yaş ot batmaz da kuru ot böyle elle buruşturduğun zaman batmıyor ot. Böyle özelliği var. Dedim ki bu otun bir özelliği var mı? Dedi bunu biz minderlerimize, yastıklarımıza doldururuz dediler. Şimdi bile. Niçin dedim, ne gerek var? Çok serin tutuyor. Isır otu yokluktan değil, serin tuttuğu içindir. Ama Resulullah'ın hayatına, derinlemesine girmeyip yüzeysel bakanlar kendileri mala mülke boğulup Resulullah'a sürekli aç diye anlatanların yanlışıdır bu. Buna öfkeleniyorum ben. Aç kaldığı zamanlar oldu. Bizim olmadı mı? En zengin ailenin bile yer yer çok zor durumda kaldığı olmuştur. Bu dünya hayatıdır. Olur. Ama sürekli karnı doymadı. Şöyle aç kaldı, böyle aç kaldı. Doğrudur bunlar ama Ayşe annemizden hatırlayın. Orada ben çok anlattım. Yani etin neresini seviyor, butun neresini, kemiğin hangi tarafı etli, hangi tadı var, nasıl var. Çok fazla Aleyhisselam'ın et rivayetleri var. Onları görmüyoruz. Sadece şöyle açtı, böyle açtı. Buradaki ısır otu da yatağının, yastığının serinliği içindir. Olmadığı için değil. Ama Ayşe anne burada bir ara cümle kullanıyor. O sırada bir hizmetçim yoktu diyor. Yani demek ki hizmetçileri var bunun. Hizmetçi geliyor. Efendim epey bir hizmetini görüyor. Yetişince onu evlendiriyor. Hizmetçisi o yüzden yok. Kaçınızın evinizde hizmetçisi var? Ayşe anne bak, o sırada hizmetçim yoktu cümlesini niye görmüyoruz? Hizmetçisi var ama o sırada yok. Cenab-ı Hakk'ın takdiri işte. Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'a başkalarının değil hanımlarının, bunlarından başında Ayşe annemizin bakmasını takdir buyurduğu için o anda hizmetçi yok. Olayın özü budur kıymetli dinleyenlerim. Bunu böyle iyi anlamamız gerekiyor. Hazreti Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anh daha önce diğer annelerimiz gibi Meymune annemizin yanına gidip gelirken şimdi Ayşe annemizin yanına gidip gelmeye başladı. Değil mi? Ayşe annemizin yanına gidip gelmeye başladı. Niye? Aleyhisselam artık orada. Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizin yanında biraz kendini toparlayınca bütün annelerimizi çok mutlu etti. Onlar da sağlığına kavuşacağı ümidiyle izzet ve ikrama başladılar. Ne kadar seviniyorlar mübarekler. Biraz daha düzeliyor Aleyhisselam. Kalkıp Bakî kabristanına gidiyor. Bilhassa Bakî diye sonundaki ayını çıkarmak istiyorum. Bakî değil. Cennetül Bakî değil. Bakî. Bakî Allah'ın isimlerinden sıfatlarındandır. Sevgili ashabı için dua ve istiğfarda bulundu. Ancak çok da iyi olmadığı için ayakta duramayacak kadar sarsılmaya başladı. Bakın biraz kendine geliyor. Zaten dirilerle hep konuşuyor. Ölüleri de unutmuyor benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Ölülerimizi unutmayalım. Geçmişlerimizi unutmayalım. Sadece işte 40'ında 50'sinde seneyi devriyesinde değil. O zamanlar değil. Her gün hediye gönderelim. 3 İhlas bir Fatiha okuyamıyor muyuz? Onların mallarına konduk. Onlara mirasçısıyız. Geçmişlerimize. Her gün muhakkak sabah ve akşam, hiç olmazsa sabah ve akşam onların ardından hayır dua edelim. Bakın hasta ki iyi düzeldim biraz diyor. Kalkıyor kabristana gidiyor. Düşmeye başlıyor, sallanıyor. Yani buna rağmen kabristana gidiyor. Yani Resulullah evinde de dua etmiyor. Evinde ediyor duayı da biraz düzelince kalkıp mezarlığa gidiyor. Kimisi ya hocam diyor ben bayramda diyor tatile gideceğim. Buradan Fatiha gönderirim diyor. Şimdi babasına anasına Fatiha'yı gönderiyor tatil köyünde. Kendisi orada eğleniyor. Mübarek Ramazan kurban bayramları için söylüyorum. Hayır. Ramazan kurban bayramları tatil yerine gitmeye bayramları değildir. Yakınlarımızı ziyaret bayramlarıdır. Lütfen yani sadece ben boş konuşmayayım, siz de boş dinlemeyin Allah aşkına. Aleyhisselam biraz düzeliyor. Zaten dua ediyor, istiğfar ediyor asabı için. Ama kalkıyor mezarlığa gidiyor. Onlar için dua istiğfar ediyor. Efendim fakat böyle sarsılmaya başlayınca eve zor dönüyor. Bu zorlu anı Ayşe annemiz anlatıyor. Yine onu da paylaşmıştım. Orayı yine özet geçiyorum. Çünkü benim konum Ayşe annemiz değil, Ümmü Seleme annemiz. Diyor ki Ayşe annemiz, Resulullah Aleyhisselam Bakî kabristanından dönünce beni başı ağrı bir halde buldu. Ben o anda vay başım, vay benim başım diye inliyordum. Mübarek demek yani bizim başı çok ağrıyor. Resulullah döndü. Bana garip bir nazarla baktı. Vallahi ya Ayşe, vay başım diye, vay başım diye ben demeliyim asıl. Vay benim başım diyerek elleriyle başını tuttu. Resulullah kendi başını vay başım diye mübarek eliyle başını tuttu. Onu bu halde görünce diyor Ayşe annemiz, onu bu halde görünce bendeki şiddetli ağrıyı unuttum ben. Hemen ona yöneldim. Bir baktım, subhanallah, gerçekten çok ateşi ve çok şiddetli baş ağrısı vardı. Hemen itinayla yatırdım, istirahat etmesini sağlamaya çalışsam da baş ağrısına bir çare bulamıyordum. Peki diğer tarafta ne yapıyor Resulullah Aleyhisselam? Biraz kendine gelince Ayşe annemize tebessümle bakıyor. Onun bu muhabbetli bakışı ile yeniden hayat bulan sevgili annemiz hemen can atıyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. İyi oluyorsun inşallah ya Resulallah. Aleyhisselam çarpıcı bir cümle daha kullanıyor. Ey Ayşe, Hayber'de, Hayber Kalesi, Hayber'de tatmış olduğum zehirli etin acısını zaman zaman duyuyorum. Şu anda kalbimin damarlarının koptuğunu bile duymaktayım acıdan. Rabbimiz sana acil şifalar lütfetsin ya Resulallah. Belki anlaşılmadı bu nedir diye. Hayber fethi sonrasında Peygamberimiz Aleyhisselam ve ashabına bir koyun kebabı ikram edildi. Oturdular sofra başına. İşte oradan bir dilim aldı Aleyhisselam. Ağzına koydu. Ashab da yemeye başlayacak. Ağzına koydu. 2-3 herhalde ağzından çevirdi. Ağzından çıkardı. Durun dedi. Siz yemeyin. Bu koyun bana kendisinin zehirli olduğunu söyledi. Cenab-ı Hak mucize veriyor. Bu koyun zehirli, yeme ya Resulallah. Ashabına yedirme. Atıyor ağzındakini. Fakat işte o ağzından birkaç kez çevirince demek onun suyundan o zehir gitti. Bakın, o yüzden bazı kaynaklar Peygamberimiz Aleyhisselam vefatını şehiden vefat diye de anlatırlar. İşte bu zehrin etkisiyle. Nasıl bir zehirse. İşte bu arada onu da atlamayayım madem öyle. Bu arada ashabtan bir tanesi çok aç demek ki birkaç lokma yiyip yutuyor. O anda düşüp orada şehit oluyor. Hemen orada. Aleyhisselam bu kebabı İkram eden kadını çağırttırıyor. Bir kadınla, Yahudi kadının. Niçin böyle yaptın diyor. Diyor ki sen Allah'ın Resulüysen bu kebabın zehirli olduğunu anlarsın. Alacı bir şekilde. Yok değilsen gebirirsin, kurtuluruz. Onun için yaptım diyor. O etten yiyip zehirlenerek bir sahabe şehit olduğu için kısasen kadın da öldürülüyor tabi. Ana fikir bu. İşte Aleyhisselam o zaten hasta, bir de ekstra bunu söylüyor. Yani burada anlattığı budur. Kıymetli dinleyenlerim, ara cümle bu, arada kalmasın diye söyledim. Peygamberimiz Aleyhisselam vefatından 5 gün önce, yani 8 Rabiülevvel Perşembe günü biraz kendine gelmişti. Ashabı başta olmak üzere ümmetine çok düşkün olan Resulullah Aleyhisselam biraz açılınca şöyle buyurdu. Dikkat edin. Sürekli ziyaretçi geliyor yani. Bunlar evde de konuşuluyor. Bazen de mescide çıkıyor Aleyhisselam. Şu anda hasta, mescide çıkamıyor. Dikkat edin. Sizden önceki kimseler rasullerinin ve salih kişilerinin kabirlerini mescitler haline getirirlerdi. Sakın, sakın sizler kabirleri mescit haline getirmeyin. Sakın sizler kabirleri mescit haline getirmeyin. Ben sizi böyle şeylerden men ederim. İşte kimileri işte birçok şey uyduruyor. Bana da sordular geçen gün, hocam işte kabir nazabı namazı, mezarlık namazı, dedim ne demek? Hocam böyle böyle, dedim yok böyle bir şey fıkıh kitaplarında. Onlarla böyle konuşurken aleyhisselam ağlama sesleri işitiyor. Bir hıçkırık sesleri var, mescitten geliyor, dışarıdan geliyor. Ne oluyor diyor, soruyor aleyhisselam. Mescitte, mescidin dışında, etrafta ağlıyorlar ya Resulallah. Kim ağlıyordu? Kimler bunlar bu ağlayanlar? Bütün herkes. Erkekler, kadınlar, çocuklar. İyi de niçin ağlıyorlar? Soruyor aleyhisselam. Senin için ya Resulallah. Senin vefat etmenden korkuyorlar. Böyle cevap veren sevgili annelerimiz dahi kendilerini tutamayarak ağlamaya başlıyorlar. Hem öyle ki Resulullah aleyhisselam onları zoraki sakinleştiriyor. Evet. Şimdi bundan sonraki tüm gelişmeler, ki benim en zorlandığım, her seferinde kaç defadır tekrarladığım halde her seferinde daha çok zorlandığım sahneler, üst üste rivayetleri var. Çok ayrıntılı bir şekilde kaynaklara geçmiş. Elimizde çokça malumat var. Şimdi bunları parça parça paylaşmaya devam edeyim. Ummu Seleme annemizin rivayetleri, Ayşe annemizin, diğer sahabelerimizin rivayetleri bunlar. Diyorlar ki, Resulullah Aleyhisselam'ın ağrısı çok şiddetlendiği gün bile ashabına bir şey vermek için şöyle buyurdu. Muhtelif 7 kuyu suyundan üzerine ağız bağları çözülmedik 7 kırba su dökün. Böylelikle vücudumda biraz hafiflik bulup belki halka vasiyette bulunabilirim. Yani aleyhisselam o kadar hasta kalkamıyor. 7 ayrı su kuyusu. Yani su getirilirken de ağzı kapalı. Yani tozlu, topraklı, mikroptu. Bunlara tıp işi, ben bilmem niye böyle söylüyor. Yoruma da girmiyorum. 7 ayrı su kuyusu. Oradan su alacaklar. Ağızlara tıkalı. Getirecekler aleyhisselamın yanına. Üzerine bir aleyhisselam geniş bir leğene oturacak. 7 ayrı su kuyusunu döke döke biraz kendime gelirim. Asabıma efendim bir şeyler söyleyeyim. Yani benim derdim bana yetiyor. Can çekişiyorum. Siz neyin derdindesiniz demiyor. Hastaya şefkat göstereceğiz, iyi muamele edeceğiz ama hastalar da sahiplerini ezmeyecekler. Biraz gülünce benim derdim yok, sen sırıtıyorsun diyorlar. Bir şey yiyince yemeğin derdinde misin? Çay içince çayın derdinde misin diyorlar. İyi de yani hayatta devam ediyor sonuçta. Aleyhisselam'ın derdi ne? Onları yemekten içmekten men etmiyor zaten. Ama bir de ben biraz toparlayayım da asaba bir şeyler söyleyeyim diye 7 ayrı su kuyudan su istiyor. Hemen 7 ayrı kuyudan su getiriliyor. Yine üzeri kapalı. Resulullah aleyhisselam'a dökülüyor, dökülüyor. Tamam yeter diyor. Biraz kendine geliyor. Ama henüz oturuyor. O sırada Hazreti Abbas amcanın oğlu Hazreti Fadıl geliyor. Bize Türkçe'ye bu Fazıl diye geçiyor biliyorsunuz. Fadıl. İçeri giriyor. Onun geldiğini gören Resulullah Sam, ey Fadıl, lebbeyk buyur ey Allah Resulü diyor. Şu sarığı başıma sar. 7 kuyudan su döktüler ama tam kendine gelemedi. Sardırıyor sarığı başına. Sonra tut elimden, kaldır beni diyor. Aleyhisselam kendi kalkamıyor. O da elinden kaldırıyor. Tam bu esnada Abbas amca da içeri giriyor. Yani baba oğlu ikisi. Resulullah aleyhisselamın ısrarlı isteği üzerine onu tutarak mescide götürüyorlar. Resulullah aleyhisselamın geldiğini gören sahabiler büyük bir sevinç dalgasıyla dalgalanıyorlar. Minbere doğru götüren Hazreti Fadıl bin Abbas Resulullah'a götürüyor. Babası da yani Abbas amca da yardım ediyor. Onu minberine çıkarıyor, oturtuyor. Ki bu oturuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin minberine son oturuşuydu. Tabii o an kimse bilemez ki. Çünkü o günden sonra bir daha bu minbere çıkamadı. sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Aleyhisselam mübarek eliyle işaret ederek mescidi doldurmuş olan cemaati iyice yakınına çağırdı. Ashab-ı kiram onu rahatsız edip yormamak için biraz uzakça durmuşlardı. Resulullah eliyle böyle yaklaşın diye çağırınca hemen kalkıp yaklaştılar. Halka seslen ey Fadıl! Seslen millete, dışarıda şurada burada kimse varsa gelsinler. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurunca Hazreti Fadıl bin Abbas radıyallahu anh etraftaki Müslümanlara seslendi. Hazreti Fadıl'ın sesini duyan mescide koştu. Öyle ki mescit dolup taştı. Bu sahneyi bize anlatan Hazreti Ummu Seleme annemiz, yalnız tekrar söyleyeyim yanlış anlaşılmasın, bu sahneyi birçok sahabe anlatıyor bize. Ayşe annemiz en geniş o anlatıyor ama buradaki bizim sohbet konumuz Ummu Seleme annemiz. Bir yandan diyor Resulullah'ın kalktığını, yürüdüğünü, mescide girdiğini, minberine çıkıp oturduğunu gördük. Mutlu olduk. Sevinç gözyaşlarımız var. Ama diğer taraftan hiç hali yok. Tutmasan düşecek derecede hasta, yoruluyor diye canımız yanıyor. Onun canından daha çok, çok üzülüyorduk diyor. Resulullah Aleyhisselam hayatı boyunca vefat esnasında bile kendini değil, ashabını ve ümmetini düşünmüştür. Ümmeti için çok şeyler söylemiş, çok uyarılarda bulunmuş, ashabına da aynı şekilde çokça uyarıda bulunmuştu. Ummu Seleme annemiz buradaki yaşananları bir kameraya alırcasına bize aktarırken aynı zamanda vefatından sonraki yıllardaki en uzun yaşayan annemiz budur. En son bu annemiz, yani en son Ummu Seleme annemiz vefat edecek annelerimiz arasında. İşte Hulefai Raşid'in dönemini yaşayacak, Emeviler döneminin ilk zamanlarını yaşayacak. O zamanlar da soruldukça anlatacak, anlattıkça ağlayacak. Ama şu kelimeyi, şu ifadeyi kullanalım. Resulullah Aleyhisselam öyle ağır hasta halinde bile ashabını, ümmetini düşünerek onlara mesaj vermek için, yani her türlü riski, yani düşme, ölüm riski göze alarak insanlara bir şeyler vermeye çalıştı. Çünkü Resulullah ashabını da ümmetini de çok seviyordu. Biz de buradan diyelim ki ey sevgili annemiz, Allah şahit ki biz de Resulullah Aleyhisselam'ı ve hepinizi çok seviyoruz. İnşallah o sevgiye layık olan bir hayatı yaşayalım duasıyla bugünkü sohbeti de burada noktalayalım. Haftaya sizlerle görüşmek üzere efendim. Allah'ın rahmeti, selamı, mağfireti, bereketi üzerinize olsun inşallah.